Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha İnici.
Yine güzel bir hafta sonunda da teknoloji ve oyun haberlerini konuşmak üzere birlikteyiz. Türkiye'deki gelişmelerle başlayalım. TürkSat 4B uydusunun fırlatılışı başarıyla sonuçlandı ve ilk sinyali aldık. Böylece uydu üzerinden internet hızımız artacak. Genel olarak internet fiyatlarına yansıyacağını düşünmüyorum. Çünkü uydu üstünden alışveriş hakkında bir ucuzlama yaşayacağız. Ve ekstra olarak da canlı yayın yapmak isteyen TV kanallarına ekstra bantlar sağlanabilecekmiş. Çok daha gelişmiş bir yayın uydumuz sayesinde. Artık belki de ilerideki 4K, 8K yayınlar için de bir ön atılım yapmış oluruz.
Yapılmış olacak belki.
Kazakistan'dan fırlattık bunu. Kazakistan'ın Baykonur uzay üstünden. İnşallah bundan sonraki uydumuzu da ya da hani bundan sonraki olmasa bile bir 5 sonraki uydumuzu da kendimiz fırlatma imkanına
Ankara'nın
sahip oluruz.
Ankara'nın keçi yani.
Değil mi? O oradan uzay fırlatmış oluruz. Aslında 4 Haziran 2014'te tamamlanmış uydu ama bu uzay üstünde yaşanan, fırlatma üstünde yaşanan bir sıkıntıdan dolayı, kazadan dolayı biraz ertelenmek zorunda kalınmış. Ve fırlatılışı gerçekleşmiş durumda. Hepimiz için hayırlı olsun diyelim. Twitter açığını bulan Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerini sosyal ağ Twitter'ın CEO'su davet etmiş etkinliğe. Gideceklermiş ve Twitter'ın yeniliklerini görme olanağı sunulacakmış onlara. Twitter Flight isimli bir organizasyonmuş bu. Ve dünyanın çevresindeki developerlar çağrılıp neler yapılacak, gelecekte neler eklenecek sosyal ağa onlar gösteriliyormuş.
YouTube'un bir etkinliği var ona benzer. Ha, YouTuber'ları bir araya
getiriyor. Evet, YouTuber'ları yaptığı etkinlik gibi. Yazılım mühendisliğinden Batuhan Kıtırcı ve Cihan Nalbant sosyal ağda bir açık bulmuşlar. Sonra bunu nasıl yemeyeceklerini anlatmışlar karşı tarafa ve bu sayede bu davete hak kazanmışlar. Tebrik ediyoruz
sadece
kendilerini.
Sadece açığı bulmak değil, bu açığı nasıl kapatılacağını da
tabii,
üzerinde
ulaşıp
da
belki de dikkat çekici olan o olmuştur. Ne diyelim? Başarıları, devamını dileyelim arkadaşlarımızın. Üniversite öğrencilerinin böyle hani başarıları imza attıklarını görmek oldukça hoş. Aynı zamanda biz bu hafta Hacettepe Üniversitesi tarafından geliştirilmiş olan elektrikli arabayı da görme şansına eriştik. Hocamızla birebir konuştuk. Bir sohbetimiz oldu. İnşallah ilerleyen günlerde bu videoyu da sitemizde yer vereceğiz. Onu da söyleyelim.
Ben de şimdiden
Türkiye'deki gelişmeler.
Heyecanlandım. Evet, oyun dünyasında son dönemde remastered dediğimiz oyunlar arkadaşlar, yani daha önce de çıkmış olan ve teknik yükseltmelerle tekrardan satışa sunulan oyunlar bir hayli revaçta. Ancak EA kanadından bir açıklama geldi ve dedi ki bizim kültürümüzde, yani EA'nin anlayışında, politik anlayışında oyunlar konusunda herhangi bir şekilde remastered, remake gibi unsurlar söz konusu değil. Bizce bu yani remake, remastered olayı fikri tükenmiş oyun yapımcılarının veya yayıncılarının bir şeyi, uydurmasıdır. Yani gereksiz görüyoruz dediler. Şimdi ben bu noktada yiğidi öldür hakkını yeme demek lazım. EA evet çok şey bir firma değil. Para göz bir firma. Çok böyle bir oyuncu dostu olduğunu söyleyemeyiz. Gömdüğü pek çok firma var. Baktığımız zaman
gömdüğü oyun da
Age
var.
Age of Empires Age of Empires diyecektim ya. Age of Empires yapımcıları Microsoft gömmüştü.
Seni andı. Age of Empires'lar seni andı tamam.
Yani baktığımız zaman SimCity yapımcıları olsun, Red Alert yapımcıları tabii ki EA'nin. Red Alert'ın
ya Westwood devam edebilirdi.
Westwood
aslında,
devam
evet.
edebilirdi. Westwood'da bile adamlar zamanda shooter oyunu yaptırmışlar. Yani Red Alert'ın zorlu shooter oyununu yaptırmışlar. Evet. Evet, yani baktığımız zaman çok parlak bir tarihe sahip değil EA, ama ben lafı söyleyene değil de lafın içeriğine bakıyorum burada. Bence haklılar. Yani elbette işte Sony kanadından yapılan açıklamada ne diyor? Xbox 360'da PlayStation 4'e geçmiş olan veya Wii'den PlayStation 4'e geçmiş olan oyunculara biz tekrardan bu fırsatı sunmak istiyoruz diyor.
Ama doğru söylüyorlar ama. Şimdi bakma, The Last of Us Remastered doğru yerinde bir karardı.
Güzel,
Uncharted öyleydi. Hiç oynamamış insanların oynaması lazım. Yani bunu nasıl verebilirdi? Emülatör vasıtasıyla sunup PlayStation 3 sahipleri de oynasın diyebilirdi ama zaten PlayStation 3'te oynayan adam için de remasteredler hiçbir şey anlam ifade etmiyor. Ben onu da net bir şekilde söyleyeyim. Yani aynı konu olunca grafikleri istediği kadar süslersin, çok
de
fazla devam edemiyorsun.
Mesela PlayStation 4'te de Xbox One'da da, ki Xbox One'ı ben bu konuda belki bazı arkadaşlar bana kızacak ama IP konusunda daha son
şu
dönemdeki
öyle.
Atılımlarla birlikte daha ön planda
sadece
olduğunu düşünüyorum.
Sadece Halo 5 bile yeter orada.
Yani Order 1886 güzel bir proje, güzel bir temaya sahipti ama istenileni veremedi. Until Dawn ilginç bir şekilde benim hiç beklemediğim bir başarı elde etti. Onun dışında pek de parlak, ya bu konsol şu oyunlar yüzünden alınır diyebilecek hala bence yeni nesilde. Her iki konsol için de söylüyorum bunu. Ki Xbox One'ın son dönemdeki atılımları biraz daha şey yapmaya
başladı.
Ya
bak net bir şekilde söyleyeyim. Xbox One hani hep söylüyoruz ya güç olarak daha kötü falan filan diye, ama başındaki ekip oyun konusuna adapte olup yöneldikten sonra mesela sen bakma Forza Horizon 2 için Xbox One alınabilir diyebilirsin. Yani, Titanfall sadece Xbox One'da vardı öyle ya da böyle. PC sahibi değilsen Xbox One'da oynayabiliyordun sadece.
Ki o dönemi içinde kesinlikle başarılı bir
bence
oyun.
Bence hala başarılı bir oyun. Hala daha
çok
keyifli oynarsın.
Kendini çabuk tüketmesi çok büyük problem oldu.
Mesela şimdi Halo'nun bütün serisini Xbox One'a çıkarttılar. Tek bir pakette 4'e kadar alabiliyordun ve multiplayer...
Hoş onu da biliyorsun bir 70 GB'a yaklaştı oyun.
Tamam,
yani
sıkıntıları olabilir ama var şu an konsolda. Satın alan adam için var yani. Halo 5 geliyor. Nasıl? Halo 5.
Halo 5 son derece başarılı olmuş.
Yani gerçekten çok başarılı. Biz ön sürümünü deneme fırsatı bulduk şu anda. Deniyoruz.
Multiplayer.
Yani şöyle bir şey var. Sony'nin de tüm oyunlarına sahibiz şu anda. Xbox One'da tüm oyunlarına sahibiz ama Xbox One'da daha fazla vakit geçirir bulduk kendimizi. Enteresan
yani evet,
bir şekilde.
Yani bu aralar o şekilde devam ediyor. Genel olarak toparlayacak olursak ben yayın bu açıklamasını doğru buluyorum. Mesela baktığımız zaman Mass Effect serisine bir HD remake, bir remastered gibi şeyler geleceği söylendi ama hiçbir zaman için gelmedi. Bence remastered remake furyasının bir an önce tükenip tamam. Daha önceki konsollarda senin oyununu oynamamıştı. Başka konsollardan gelen oyuncular var ama yeniler de var. Yani PlayStation 3'te bu oyunu deneyim etmiş. PlayStation 4'e sahip olan oyuncular da var. Yani onların da daha fazla düşünülmesi gerekiyor bence. Hani bu yeni nesil konsol anlayışının teknik olarak her şeyinin iyice böyle bir irdelenip ona göre oyunlar çıkarılması
evet,
gerektiğini.
Evet, o da yapılabilir, doğru.
Her neyse, geçelim bir diğer haberimize arkadaşlar. Nintendo kanadından önemli haberler gelmeye başladı yeni nesil konsollarıyla ilgili olarak. NX kod adlı yeni nesil konsolunun aslında bir masaüstü konsol mu yoksa taşınabilir bir konsol mu olacağı konusunda henüz bir ortada netlik yok ama genel itibariyle hayatını kaybetmeden önce Satoru Iwata'nın, Nintendo'nun bir önceki eski CEO'su şöyle bir şey demişti. Tümleşik yapıda bir konsol istiyoruz. Yani ev konsolu olacak ama eve geldiğin zaman da bir parça ayrılacak. Taktığın zaman da masaüstü konsol olarak devam edileceği falan söyleniyordu. Şimdi bu söylemleri doğrulayacak nitelikte bazı haberler yayınlandı arkadaşlar. Wall Street Journal isimli gazete tarafından yayınlanan haberlere baktığımızda bir kere PlayStation 4 ve Xbox One'dan daha güçlü bir konsol geleceği söyleniyor.
Normalde onlardan olarak sonra çıkıyorsun bu kadar çık bari
tabii,
değil mi? Daha güçlü.
Şimdi baktığımız zaman hani Wii'de ve Wii U'da izledikleri stratejide teknik olarak çok büyük bir atılım değil ama kontrolcüler bazında farklı bir şey yaparak oyuncuları evet yakalamaya çalıştılar. Birazcık Nintendo GameCube dönemi aklıma geldi benim. PlayStation 2 çıktı. Ardından Xbox çıktı. İşte Xbox PlayStation 2'nin bir adım ötesiydi. GameCube'de ise işte Resident Evil 4 o zamanlar hani PlayStation 2'ye de çıktı ama
Star Wars'un
arasında bayağı
oyunu vardı,
bir fark
biliyorsun,
vardı.
Nasıldı?
Rogue Squadron vardı ki o dönem için bambaşka, kesinlikle bambaşkaydı. Resident Evil Remake o dönemi için çok çok başarılıydı. Şimdi tekrardan sonradan gelen konsol olarak oyuna dahil olmak istiyor. Büyük heyecanla bekliyoruz. Yani sonuçta bence Xbox One ve PlayStation 4 geçtiğimiz günlerde bir arkadaşla da konuşmuştuk böyle biz ama konusu orada da geçti. Birazcık PC bazlı konsollar gibiler. Yani PC'nin kompakt hali gibi geliyorlar. Evet. Ama Nintendo bugün hala eski nesil konsol anlayışını, hani işte lokal oyunculuk anlayışını falan bir arada tutmaya çalışan bir firma. Eksikleri ve hataları var. Çok eski şeyleri temcit pilavı gibi tekrar tekrar koymaları büyük sıkıntı oldu firma için. Umarız yeni IP'lerle birlikte yeni fikirlerini pekiştiriyor.
Ya bence bir konsol dediğin şey bütün popüler oyunları oynatabilmeli, sonra kendi oyunlarına sahip olmalı.
Tabii ki de yani üçüncü parti desteği burada çok önemli.
Tabii ki yani şimdi Nintendo Wii U'nun neden geri kaldığını düşünüyoruz hepimiz. Hiçbir modern oyunu, Nintendo'nun ürettiği oyunlar haricinde hiçbir oyunu oynayamıyorsun artık, bulamıyorsun
ki
yani.
Ve şey de var mesela, Batman Arkham City oynamış birisine sen tabletle birlikte tekrar sunmaya çalışıyorsun. Yani tablet orada çok matah bir şey değil.
Evet.
Ha, tableti kullandığı güzel unsurlar da vardı, Zombie U gibi ama bunlar yeterli değil. Yani birkaç tane oyun olacak iş değil bu. Ve insanlar genellikle yani Mario dediğin zaman yeter abi ya falan diyorlar. Onları da cezbedecek önemli projelere imza atmaları gerektiğini düşünüyorum. Büyük heyecanla bekliyoruz Nintendo'nun yeni nesil konsolunu.
Evet, Samanyolu Galaksisi'ni merak ediyorsanız eğer artık 46 milyar piksellik fotoğraf ile Samanyolu Galaksisi'ni keşfedebiliyorsunuz.
Zoomla zoomla
izleyin. Evet, şu anda da görüntülere geliyor. İnternet bağlantınızın kuvvetli olması lazım. Burada özel bir yazılım vasıtasıyla web üstünde interaktif olarak yıldızları zoomlayabilmeni sağlanmış. Ben bu zoomladım hiçbir şey anlamadım. Onu da söyleyeyim.
Bak Türkiye'deki şeyle internet altyapısıyla dünyadan en fazla aya kadar falan gidersin. Ondan sonrası yok yani.
Zaten ilk başta bizim ofis altyapısıyla bir yüklenmedi. Ben dedim servis çalışmıyor herhalde falan. Sonra bir daha deneyerek yükledim. İzleyenlerimiz de eğer çalışmazsa biraz beklesin.
Bekleyin.
Galaxy sonrasında bilgisayarınızı indirebilirsiniz. Rolf Chini öncülüğünde Şili'nin Atacama çölündeki Ruhr Üniversitesi Bokum Gözler tarafından çekilen fotoğraflarla yapılmış bu.
Atacama çölü deyince aklıma gelen tek şey Battlefield Bad Company'deki Atacama desert haritası oluyor burada. Benim tek
oyunlar sayesinde dünyayı nasıl tanıyoruz değil mi?
Yani, aynen öyle.
Bir başka haberimiz de uzay mekiğinin babası George Miller hayatını kaybetmiş, 97 yaşında vefat etmiş. Bu kişi ve NASA'nın en önemli yöneticilerinden biri olarak sayılıyormuş. 1963 yılındaki insanlı uzay uçuşlarının öncülerinden bir tanesiymiş. hazırlanması, bu projenin hayata geçirilmesine çok fazla çalışmış. Ve NASA'nın Skylab yapım süreci, yani Skylab ismini verdiği projedeki uzaya gidip tekrar geri gelebilen uzay mekiklerinin üretimi ve yapılandırılması kısmında da inanılmaz fazla destek sunarak uzay mekiklerinin babası ünvanını kazanmış bu şahıs. Adamların uzayla ilgili çalışmaları 1962-63, ne diyorsun Tala? Daha da öncesi var tabii de.
Yani Soğuk Savaş döneminin de bir şeye getirisiydi
aslında. Ben daha doğmamışım, 20 sene önce adamlar
uğraşmıyor. Tabii ki zaten hani şimdi mesela yine teknoloji haberleri veriyoruz. İlk atılımlar bunlar, bunun gerisi gelecek, ileride adamlar Mars'a koloni kuracak vesaire diyoruz ya. Yine 1960'larda belki de bunlar ilk haberler geldiğinde bunlar ne ki falan filan deniliyordu ama şimdi yavaş yavaş Mars'ın yolu açıldı diyebiliriz. Yani şimdi
bu arada Mars'a bir yol açılsa deseler ki gideceğiz, göstereceğiz, yok, geri dönemeyeceksin filan, hani
yok abi,
çoluğun çocuğunu tası tarağı topla götürelim seni deseler.
Ya bilmiyorum ya abi, kızıl gezegen Mars, toz toprak, başka bir şey yok. Su da buldular ama.
Ama Twitch'ten canlı ya. Yapsa çok izleyici olur mesela.
Sen ne diyorsun, ne diyorsun?
Ama geri dönüş yok. Parayı kazanıyoruz da artacak yer yok filan, yani diyor.
Şimdi bir toplumda huzur varsa, ekonomik düzen varsa tabii ki de bu tarz şeylere eğilim gösterilir. Bizde daha eğitim düzeni. Hani şimdi her programda bazı arkadaşlar diyor
ama
ki
yok, habire
giydiriyorsunuz
asıl
diyorlar.
Asıl huzur yoksa Mars'a gitmek lazım. Şimdi huzur varsa adam niye Mars'a
yok,
gitsin?
Yok, hayır, şunu demek istiyorum. Şey. Düşünsen adamın belli problemleri aşmış. İşte ırkçılıkta şudur budur ki halen var elbette ama belli haklar verilmiş vesaire. Adam farklı şeylere yönelebiliyor. Ben bu tarz istikrarlı ülkelerin haliyle alternatif şeylere yönelebildiğini, bilime daha fazla, ilime daha fazla yöneldiğini düşünüyorum. Bizim gibi memleketlerde çok zor.
Evet, bizim arkadaş izleyenlerimize soralım. Arkadaşlar siz gider misiniz tası torağı toplayıp? Mars'a gideceksiniz ama tek gün. Yani gidiş var, dönüş yok. Orada kalacaksın.
Bir ortamı da görmek lazım. Nasıl bir Mass Effect'teki gibi bir ortam olacaksa gideyim. Ama böyle kızıl gezegen, toz toprak.
Şu Martian Mars'lı filmi var ya, ondan daha ötesi olmaz herhalde. O yine yani. İyi hali yani. O iyi hali.
Interstellar tarzı bir şey olsa olur.
Interstellar tarzı böyle kahramanlık falan, işte Mars'a yerleşen ilk adam. Taha.
İşte şey 5. 6. boyutu keşfetmişler artık. Yer çekimine meydan okuyoruz vesaire.
Değil mi? Öyle. Çoluk çocuk oradayız. Bekleriz filan tarzında. Mars hoş geldiniz yazısı. Böyle şey paspasta.
Paspas koymuşlar.
Paspasta yapar. Olmazsa olmaz ki. Ayağını silip gir. Toz girmesin içeri.
Yani başlangıçta fantastik gözüküyor ama hakikaten insanların dünyayı tükettiğini düşünürsek ve dünya bir gün tükenirse mecburen bir yerlere gideceksin yani.
Yani yapacak bir şey yok.
Evet. Evet, oyun dünyasına döndüğümüzde biliyorsunuz arkadaşlar, bundan birkaç ay önce Valve ile Bethesda bir ortaklık anlaşması imzalamış ve Skyrim'in modlarını paralı olarak satmaya başlamıştı. Haliyle pek çok oyuncu, hatta bu konsol oyuncuları bile olduğu yeri geldi. Bir araya geldiler ve oyun yapımcılarına bu konuda bütün eleştirilerini dile getirdiler.
Hayırdır, ne yapıyorsunuz acı dediler.
Nihayetinde geri adım atmak zorunda kaldı. Valve bugünlerde yapılan açıklamalarda ise Valve'in bu konunun peşini bırakmayacağını, ki bunu söyleyen sözcülerden Eric Carson isimli arkadaşımız şöyle bir şey söylemiş. Evet, başlangıç olarak biz hata yaptık. Bazı ince detayları düşünmedik ve oyuncuların kalbini kırdık ve bu konuda da bir noktada ürküttük onları, ama hatta Valve olan saygınlıklarını, sevgilerini de bir noktada biz sekteye uğrattığımızı düşünüyoruz. Ama bunlara rağmen daha düzgün, daha insanların da hoşuna gidecek tarzda bir mod satım yöntemiyle geri döneceğiz dedi. Belki bu Skyrim olmayacak, daha başka bir oyun olacak. Nitekim baktığımız zaman Team Fortress, Counter Strike, Dota gibi oyunlarda mod olarak oyunlara yamalanmış. Ancak daha sonra kendine has yapısıyla, yani standalone olarak çıkmış. Mesela Team Fortress'ın o zamanki yapımcısından dem vurmuş. Yani yeri gelmedi elektriği olmadı, yeri gelmedi suyu olmadı deyip biraz böyle bir Türk filmi vari açıklamayla birlikte biz bu adamlar yemek su kazansın, mod yapanlar da para kazansın istiyoruz diyorlar ama bu ne kadar doğru? Bunun arka planında neler var? Tabii ki de bilemeyiz. Hani ne kadar iyi niyetli, ne kadar para kazanmaya yönelik.
Şöyle bir şey. Al işte, erken erişim açılan oyunları gördün, nasıl patladılar. Yani
rezalet. Standalone yani. 2 senedir.
Satın alıyorsun. 2 senedir hiçbir şey olduğu yok mesela oyunda.
Zombileri kaldırmışlar oyunda.
Ha işte. Bak şimdi şeyi düşün. Mod satın alacaksın. Mod yani ismi üstünde. Zaten oyunun gerçek yapımcısı tarafından yapılmış. Şöyle bir şey. Sana anlatıyor orada adam. Resimler gösteriyor falan. Bir indiriyorsun. Hiçbir şey yok. Sonra bir daha geri iade süreciyle mi uğraşacaksın yani? Saçma sapan işler.
Yani mod satımına dikkat edilmesi lazım ve hakikaten de çığır açacak bir mod olması lazım. Eğer illaki satılacaksa ve bunun da zaten 60 dolar vermiş bir adama ekstradan 10-15 dolar mod olmaz. 3 dolar 5 dolar olsun hadi, bilemedim. Ve bunlar da dediğim gibi o paranın hakkını verecek.
Şimdi ben orada şeyi merak ediyorum. Yani mod yapımcısı para kazanacak ama belki firma izin vermiyor mod yapılmasına. Mesela şey, Rockstar'a baktığında mod yapılmasına izin vermiyor.
İşte zaten anlaşmalar yapılması lazım dediğim gibi. Şimdi Rockstar zaten hali hazırda kendi orada film yapma olayını falan evet. gerçekleştirmiş ki onunla ilgili bir haberimiz de var yine Back to the Future ile alakalı olarak.
Midem bulandı birazcık... artık ondan da ya. İyi ki kurtulduk yani. Şu son haber olur inşallah. Back to the Future.
Niye? Bu çok
arkadaş,
fazla
arkadaş yok o tarih geldi yok geliyor. İşte bilmem nerede şu tarihe gitti yaklaştık. Ya işte o tarihteyiz. Yok uçan kaykayı bulduk bulmadık. Uçan araba yok. Ya tamam arkadaş bir dönün dünyaya. Film yani sonuçta.
Ya tabii ki film de hani orada zamanki filmin etkisinde kalmış insanlar o dönemi için çok önemli bir film olduğu
yani
için.
Ergenlerin beynini yani, öyle bir kazınmış ki adam 30 yaşına gelmiş hala da o muhabbetle yazıyor yani.
Ya o öngörüleri acaba bugün işlemişler mi işlememişler mi? Konu başlığı genellikle onun üzerineydi ama ben de severim Back to the Future'ı bu arada.
Benim midem bulandı artık niye, bu geyiklerden. Yani ya ben filmi severim ama o kadar fazla dillendirildi ki saçma sapan.
Şimdi sosyal medyada biliyorsun Flappy Bird'ü bile. Yani yerlere göklere sığdıramadılar yani.
Sen de o paylaşımları
yani.
Yapanlardansın. Ben hangi aldım paylaşımı? Seni. Back to the Future.
Tabii canım. Evet, Back yakalandın. To the Future paylaşımımızı yaptık yani. Yakalandın olmazsa tamam. Olmaz. Kutladık 30. yıl dönümü. Ve bir de 2015'teki hakikaten o öngörüleri ne kadar yapabilmiş dünya şeyi, bilimi, ilimi ne kadar ilerlemiş. Onu göstermek içindi biraz da. Neyse bir diğer haberimize geçelim biz buradan. Konami'nin biliyorsun Hideo Kojima ile birlikte yolları ayrılıyor.
Biz bu haberi yapmamış mıydık?
Dur şimdi. Ayrıldı dedik ama şimdi tam anlamıyla. Hani
adamın kovulma süreci öyle bir şey ki bir yıldır kovuyorlar bir adamı daha kovulamadı.
9 Ekim tarihiyle tamamen yolları ayrıldı söyleniyor ama buradaki esas olay şu. Bir açıklama yapıyor Konami. Herkes ayrıldı mayrıldı falan diyor işte bir parti vermişler bildiğin. İşte çaylar içiliyor, kekler yeniliyor hadi bana eyvallah demiş Hideo Kojima. Elveda partisi falan yazıyor altta da. Konami dedi ki yok dedi bir yere ayrılmadı gelecek sadece tatile çıktı dedi. Ya konumuz o şimdi yani garip bir şekilde. Konami ya bunun üstünü örtmeye çalışıyor ya da
ne bileyim bundan prim mi yapıyorlar etkisi, anlamadım.
Ya prim de yapıyor olabilir. Karşılıklı olarak bir acaba paslaşıyorlar mı diyeceğim
bileyim,
ama işler zannetmiyorum.
Kötü gidiyor abi popülist bir şey çıkartalım. Seni kovalım sonra gel filan.
Ama nihayetinde 86 yılından bu yana Konami'de çalışan bir isimdi. Snatch'ten tut da Zone of Enders'a sadece Metal Gear Solid değil. Ondan sonra Boktay'a kadar çok çok başarılı oyunlara imza atmış birisi ama genellikle biz onu hep Metal Gear Solid'le evet. birlikte tanıdık. En son Project Teaser PT yani Silent Hills demosuyla birlikte tekrardan gönlümüzde taht kuran bir isimdi. Her ne kadar Konami yok tatile gitti geri gelecek dese de yayınlanan fotoğraflara baktığımızda baya baya bir veda partisi düzenlenmiş. Adam gitmiş ama niçin Konami'nin böyle bir açıklama yaptığı ya böyle bir ortalık durulana kadar şu anda tatilde falan mı desek bu adamın gidişi Konami'ye zarar verir gibi mi düşündüler de bu açıklamayı yaptılar onu ilerleyen dönemler gösterecek diye düşünüyorum.
Evet yani daha haber yapacağız diyorsun.
Yok bakalım daha belki olabilir. Var. Evet, ekmek
daha,
çıkar.
Daha çıkar.
Biz de ekmeğini yiyelim bu işin. Suçum biz de ekmeğini yiyelim.
Daha çok konuşuruz. Kovuldu mu acaba? Hideo Kojima kovuldu mu diye şey yazacağım slayta.
Bir daha.
Hideo Kojima kovuldu mu?
Kovuldu mu kovulmadı
mı? Bir daha mı kovuldu?
Yılan hikayesinde dönen Hideo Kojima. Masalı.
ABD drone kullanımını kayıt altına aldı. Daha doğrusu bununla ilgili çalışmaları başlattılar. Süreci nasıl işleyeceğiyle ilgili Ulaştırma Bakanlığı, Amerika Ulaştırma Bakanlığı. Süreci açıklayacakmış önümüzdeki günlerde. Böylece önüne gelen drone uçuramayacak. Drone aldığınızda bir de gidip lisans almak zorunda kalacaksınız. O devir bitti. Komşunun çatısına kondur. Komşusunun penceresine yaklaş. İçeride ne yapıyorlar? Bak filan gibi.
Ne yapıyorlar?
Şey yapamayacaksın. Kaldı ki bizim havalanlarımız da bayağı bir taciz ediliyordu. Bildiğiniz gibi bizde de bir kanun çıktı. Ama bizdeki sıkıntı ne biliyorsun? Bizde kanunlar var. Yani şöyle yasaya baktığında.
Ya polisin kanunlar... o drone'u kovalama gibi bir şey.
Yok polisin drone'u uygulama yok bizde. Yani kanunlar var uygulanmıyor. Yoksa var. Bizde de var. Hatta bizde işte boyutuna göre İHA 0, İHA 1, İHA 2, İHA 3 olarak belirlenmiş işte şeyler alman lazım. Lisanslar alman lazım. Yasaklanmış uçuş bölgelerinde uçamam lazım falan filan.
Gündemi
falan
yakalayan bir kanunumuz var ama var kanunun abi. İşleyişi yok.
Yok işte işletilmiyor. Bizdeki çoğu şey gibi ne yazık ki böyle bir durum söz konusu. İnşallah. Yani aslında biz Amerika'dan daha önce adım attık.
Bu konuda.
Bu konuda evet. Daha profesyoneliz ama İşte bakalım.
İşleme kısmında
işleme kısmında nasıl
var.
Olacak gerçekten hep beraber göreceğiz. Drone işi gerçekten şu anda hepimizin hayatını tehlikeye atar duruma geldi. Nasıl tehlikeye atıyor? Uçakların konuşunu zorlaştırıyorlar. Allah korusun. Bir uçağın motoruna girse, bir arıza neden olsa, uçağın düşmesi neden olsa kaç tanıdığımız, yakınımız gidecek. Belki uçak kafamıza düşecek yani. Öyle de bir durum söz konusu.
Olabilir. Neden olmasın?
Yani saçma sapan adamlar yüzünden böyle tehlikeler atlatıyoruz. Şimdi Amerika bu drone sahiplerini nasıl yakalarız, nasıl bunların lisansları, nasıl kime ait olduğunu belirleriz diye uğraşıyordur. Belki de bir plaka takacaklar yarın öbür gün. Her çıkan drone'a bir plaka şartı gelecek.
Ya evet ya da böyle bir kimliği belli olacak kimin tarafına, evet. kime ait olduğu vesaire.
Şimdi işte. Zaten burada şöyle bir şey var. Yasayı çıkarttın diyelim. Yasaya uymayan birkaç kişi ibreti alem için hani diyorlar ya meydanda sallandıracağım bunu. İşte ibreti alem için cezasını kestiğin an zaten o düzeliyor. Vah ceza kesiliyormuş
diyor. Bir de bu haber olacak.
Evet.
Drone'ları bilmem ne yaptılar.
Bizde ara sıra çıkar ya, böyle ormanın içine gizlenmiş bir polis tır işte şerit ihlali yaptı, hemen şey yapın, televizyonda bunu çekerler böyle. 2-3 tane tırı çevirirler şerit ihlali yapmış diye. Sonra sen yola bir çıkarsın, 3 şerit tır gidiyor. Çeviren falan yok.
Bir de İstanbul'da korksunlar diye yapıyorlar. Minibüsler de öyle. Bir ara böyle bir ne oluyor bilmiyorum, bir mevsimi var herhalde bunun. Minibüsleri durduruyorlar. Ya abi zaten hani minibüs terör bildiğin. Evet. Başka bir şey değil. Kimse alınmasın.
Antalya'da
yani?
Kan testi yapmışlar. 40 şoför uyuşturucu şey çıkmış. Kullandığı öyle çıkmış. Mi? Evet, kanda.
Ya çok
bir tanesi de hamile çıkmış. Onu da şöyle söylüyorlar. Başkasının idrarını vermiş keko. Onu da hamile
o
çıkmış.
O şey gibi olmuş ya, polis soruyor. Öğle namazı kaçacak ya diyor. 4 alın bunu da içeri falan muhabbeti. Ona benziyor. Ya şimdi konu nereden nereye geldi? Hani minibüs falan filan dedik de. Şeyi düşünüyorum şimdi, dronlarla alakalı bir problem olduğunda zabıtanın böyle bir izinsiz simit satan adamı kovalaması gibi, drone'u kovalaması gibi bir şey mi olacak yani?
Yok, nasıl şöyle bir sallayıp
taş atıp falan inler aşağıya falan gibisinden.
Sonra sahibi gelir bunun diye bekleyecekler drone'un yanında böyle.
O yakalıyorlarmış, düşünsene. Kaçmaya çalışıyormuş.
Gel buraya falan diye. Neyse, hayırlısı olsun. İnşallah çok büyük bir soruna neden olmadan halledilmiş olur. Meraklı bir geliştirici, zihni sinir bir arkadaşımız 3 boyutlu yazıcılardan elektrikle çalışan silah yapmış. Ya ben bu silah yapma merakını anlamıyorum gerçekten. Adam yazıcı olur olmaz. Silah yapayım ben bunu.
İnsanlığa fayda bilmez. Birisi protez kol yapar.
Aynen.
Birisi de kol koparan yapar yani.
9 kilo devasa boyutlara ulaşan bir silah bu. Ve içine koyduğunuz alüminyum bilyeleri, şeyleri, mermisini tam 900 kilometre saat hızla ateşleyebiliyormuş.
Adamı öldürür be. Şaka ya, değil yani. Öyle yapmış yani. Silah yapmış
gerçekten.
Hakikaten.
Ve işte kullandığı mermiye bağlı olarak da bu mermiler grafitle yapılırlarsa buharlaşıyorlarmış mesela. Seni Allah korusun vuruyor adam, mermi de buharlaşıyor, sonra uğraştır.
Şey, balistik incelemesi falan da yok. Kim vur diye gidiyorsun hakikaten.
Zaten mermiler onun balistiğini bulurlar mı bilmiyorum. Manyetik olarak doğru hızlandırıp ateşliyor ya.
Delip geçer zaten saatte 900 kilometreyle giden bir şey.
Vallahi bilmiyorum ama millet neler uğraşıyor. Allah sanımız hayır etsin yani. 3 boyutlu yazıcı çıktı, bir de sonra komşusuyla üretti mi üretmedi mi, 900 kilometreyle evini ateşleyecek mi ateşlemeyecek mi, onu düşüneceksin yani.
Çok enteresan bir haber gerçekten. Öyle. Ürkütücü de bir haber. Bireysel silahlanmayı bir adım öteye taşıyacak.
Çok
bir
garip
haber
gerçekten
yani.
İnanılmaz.
Evet, oyun dünyasına tekrar döndüğümüzde Naughty Dog'un Uncharted 4 ile ilgili bir açıklaması var ki arkadaşlar. Zannedersek Uncharted 4 ile birlikte Nathan Drake'in hikayesi de sonlanıyor. Zira firmanın, daha doğrusu yapımcı ekibin başındaki Neil Druckmann dedi ki, neredeyse 10 senedir, ben bu kısmı okuyunca neredeyse 10 senedir bir parantez açmak istiyorum. Uncharted bana çok yeni bir seri gibi geliyor.
Evet, doğru.
Dedim ki sen yaşlanmışsın. Adamlar 10 senelik diyorlar seriye. Hakikaten.
Ama düşünsene,
2007'de çıktı ilk.
4'ünü konuşuyorsun. Oyunun 4'ünü. Her oyun arasında 2 sene 3 sene olsa zaten, ki minimum öyle seneler var. Kafadan 9 sene yapıyor.
Abi biz bayağı yaşlanmışız
evet
yani.
Adam remastered'ını yaptı, bir de onu şey yapıyor arada.
Evet yani, doğru söylüyorsun. Her neyse, neredeyse 10 seneden beri Uncharted markasıyla aşırı neşir olduklarını ve nihayete vardıklarını söylüyor ki, burada kilit bir cümle var. Bir gün Emily Rose, ki Elena'nın motion capture teknolojisinde kullanılan aktris bayan arkadaşımız, ve Richard McGonnelly, bu da Sully'nin aktörü oluyor aynı zamanda, motion capture çalışmamız vardı ve işimiz bittikten sonra herkes gözyaşlarına boğuldu diyor. Uncharted 4 ile birlikte büyük ihtimalle serinin sonuna gelebiliriz ki, hani Thieves Ending, Thieves Ending muhabbeti var işte, bir hırsızın sonu diyoruz. Büyük heyecanla bekliyoruz gerçekten de. Uncharted PlayStation 3'ün zor zamanlarında markaya çok büyük yardım etmiş,
evet,
önemli bir oyun. Onun zamanında ya, onun yanında Tomb Raider gibi bir oyunun da geri gelmesine, yeniden küllerinden doğmasına ve bir noktada, hani baktığın zaman biraz Tomb Raider'a benzemeye çalışan bir oyundu Nathan, Uncharted
i̇lk
ama kendi
oyun,
yolunda.
Bak, ilk oyun çok fazla Tomb Raider havası içeriyordu. Sonra kendine özgü bir hale geçti. Tomb Raider ondan sonra Uncharted'a geldi.
Evet,
dikkat
ettin
değil mi?
Öyle bir durum söz konusu kesinlikle. O yüzden çok önemli bir yere sahip, bizim de anılarımız var. Tabii biz burada gözyaşlarımızı tutamayacak değiliz ama nihayetinde Uncharted 4'ün bitiyor olması üzücü. Diğer taraftan Naughty Dog'un Last of Us gibi yeni IP'lerle karşımıza çıkıyor olması ise tabii ki son derece sevindirici. PlayStation 4 demişken devam edelim. PlayStation 4'ün indirimi Avrupa'ya da geliyormuş. Daha önce Amerika için onaylanmıştı. Hatta indirim gerçekleşti arkadaşlar ve Avrupa'da 400 euro olan PlayStation 4'ün fiyatı şu anda 349, daha doğrusu 350 dolarda, 350 eurodan satışa başlandı. Türkiye'de ise bu konuyla alakalı henüz bir netlik yok. Biliyorsunuz dövizle alakalı bu aralar bir şey var.
Ya
Türkiye'de
şöyle garip
var.
Bir şey var. Şimdi hep bunu söylüyoruz. Amma acıtmış diyecekler. Hani ben 1700 liraya aldım, şu an alet 1200 liraya satılıyor ya. İçine dert olmuş adamı diyecekler.
Ben alayım
diyecekler,
Mesut
falan,
senden
tamam mı? Yok, Sony'nin Türkiye'de özel bir olayı var. Mesela şu anda Hi-Res Audio MP3 çalarları var. Walkman'leri evet. var yeni. MP3 çalar değil mi? FLAC falan yüksek çözünürlükte sesle çalıyor bunlar. Amerika'dan daha uygun fiyatlı Türkiye'de satıyorlar. Konsola bakıyorsun fiyatı 1200-1300 liradan alınabiliyor. Hala da uygun fiyatlı satın alabiliyoruz.
350 liraya oyunlu falan veriyorlar yani.
Düşün yani bak 350 liraya direkt Türkiye şeyine çeviriyorsun. TL'ye çeviriyorsun Türk lirasına. 1180 lira para yapıyor zaten.
Yani.
Yani şimdi.
Zaten nereden baksan eşdeğer oranda.
Eşdeğer
yani
fiyatlı satıyorlar.
İndirimli haliyle aynı evet. sayılıyoruz yani şu anda.
Çok garip bir olay var. Sony'yi tebrik etmek lazım. Harbiden Türkiye'ye özel bir fiyat politikası izliyorlar. Çünkü her şey arttı. Döviz arttı. Vesaire vesaire konuşuyoruz ama ona rağmen fiyat düşüyor. Helal olsun adamlara. Yapılabiliyormuş demek ki.
Evet kesinlikle katılıyorum bu konuda. Xbox cephesinde de bununla ilgili birazcık daha hani hem fiyat indirimi hem de bunu artı olarak bir Türkçe oyunları bekliyoruz.
Evet bekliyoruz heyecanla. Onlar Cortana'yı bir Türkçe yapsalar.
Evet o da ertelendi bildiğin kadarıyla.
Windows 10'da böyle. Hani Xbox'ı boş ver artık. Ben
Windows'a gelsin.
Windows'a gelsin diyorum. O
Cortana'yla aran nasıl?
Cortana'yla aram iyi. Halo'da biliyorsun. O bizim ana karakterimiz. Peşinden koştuğumuz sevgilimiz karakter. Aslında. Sanal şimdi sevgili.
4'te onu iyice şey yapmışlar artık ya. Güzelleştirmişler diye.
Evet. Cortana. Zaten işin garibi 4'ün grafikleri. Ben söyleyeyim Xbox 360'ları oynamayan varsa belki de Xbox One'da bakması lazım o Master Collection'a.
Ya ben,
müthiştir yani.
Ben o konuyu aslında şimdi değinecektim ama çok uzatmayacağım. Zamanında ben bizde kategorilendirmede Xbox 360 oyunları arasında en yüksek grafik puanını Halo 4'e vermiştim. Çünkü oyun onu hak ediyordu.
Evet,
hani 7-8 senelik konsolda birisi çıkıp Crysis varken bu oyuna bu kadar puan vermek. Şimdi insanlar şunu anlamıyor. Nintendo 3DS'in görsel limiti ayrıdır. Xbox 362 ayrıdır. Evet. Crysis gibi PC odaklı bir oyununki ayrıdır. Onu da yeri gelmişken bir belirteyim istedim.
Onu da talon içinde yer etmiş.
Evet yer etti. Anlatamıyoruz bazen.
AMD yılın 3. çeyreğini yine zararla kapatmış. AMD dedi ki kötü gidişe bir dur diyen yok ne yazık ki. Genel olarak bakıldığında firma hani belli kazançlar elde etmiş ama bu 3. çeyrekte 158 milyon dolar zarar etmiş. Ve genel olarak da bu zararın bu sene sonlanacağı düşünülmüyormuş. Gelecek sefer yeni ekran kartları, yeni işlemcilerle beraber belki
bir toparlanma.
Hani, evet, toparlanma yaşanabilir. Şimdi Fujitsu, Nantok Fujitsu Microelectronics ile bu süreç, yapılanma süreci işte çiplerin üretilmesi, daha sonrasında test yapılması, ürünlerin birleştirilmesi aşamasında bir ortaklığa gideceklermiş. 5800 kişi çalışana sahip olan yeni bir ortaklık oluşturulacakmış. Ve bu gruba çip üretiminde AMD fabrikalarında öncülük verilecek, şey verilecekmiş yani. Önden size üreteceğiz tarzında bir öncelik hakkı verilecekmiş. Bu sayede bu firmayla yapılan anlaşmadan 371 milyon dolar bir ödenek almışlar ama hani ne olur ne biter, gelecek nasıl olur göreceğiz. Bildiğiniz gibi onlar grafik tarafını tamamen ayırıp başka bir birim haline getirmişlerdi. Grafik birimi özellikle en çok zarar eden kısımlarından bir tanesiydi firmanın. İnşallah bir toparlanma görürüz çünkü AMD bizim için önemli bir firma. Ekran kartlarıyla, işlemcileriyle piyasada olmazlarsa
rakipsizlik
kötü bizi şey. Kötü etkiler. Nvidia'dan Intel
bir şey
bizi
var.
Yer.
Daha önce de sormuştum ama ben yine de yinelemek istiyorum. PlayStation 4 ve Xbox One'a bir anlaşma gerçekleştiler.
Yetmiyor demek ki tabi.
Çünkü donanım satışları da, konsolların satışları bu arada mesela Xbox 360 ve PlayStation 3'ün ilk 53 aylık bölümüyle PlayStation 4 ve Xbox One karşılaştırılıyor ve %23 daha yüksek. Yani Xbox One ve PlayStation 4'ün satışları pek çok analistin konsollar artık öldü demesine rağmen çok çok iyi durumda. Yani
i̇yi
bu konsol satışları AMD'ye hiçbir şekilde yaramıyor
demek
mu acaba?
Demek yaramıyor. Ben orada şey düşünmeye başladım. Acaba hani bu projelerde yer alırken işlemci firmaları işte üreticilerle beraber projeyi tümden mi satıyorlar acaba? Hani bu senin hani istediğin gibi üret, ben de üstünden şöyle ufak bir pay mı alayım ne diyorlar anlamadım o kısmı. Kurtarmıyor demek ki. Bir diğer haberimiz de Microsoft'tan bizim editörümüz Microsoft bu kez güldürmedi diye bir başlık atmış. Hani Cem Yılmaz için hani diyor ya ben öldüğümde öyle bir şey yapacaklar. Bu sefer güldürmedi tarzında. Son şakasını yaptı.
Evet.
Gibi denilen bir başlık atmış editörümüz. Genel olarak firmaya bakıldığında yılın 3. çeyreği itibariyle Microsoft'un gelirlerinde bir düşüş varmış. %15 civarında bir kayıp yaşamış firma. Bir önceki senenin çeyrek gelirlerine oranla.
Bu kardan, yani beklenen kardan.
Yok yine kar etmiş bu, zarar etmemiş. Yani mesela adam 4,5 milyar dolar gelir elde etmiş de geçen sene %15 daha fazlaymış. Ha. O yüzden firma kötüye gidiyor gibilerinden analistlerin yorumları var. Biz değer verelim dedi. Yani bu AMD gibi değil. Yani bunda bir kardan zarar söz kardan konusu. Ya daha doğrusu karın azalması söz konusu. Hı. Yine çok ciddi bir şekilde kar var. Microsoft'ta en fazla gerileyen bölüm Lumia bölümü olmuş. Bak ne enteresan değil mi? İnsanlar o kadar seviyorlar. Ben laf söyleyince bayağı bir gıcık oluyorlar ama. ne hikmetse.
Tesadüf.
O kadar sevilmesine ve satın alınmasına rağmen Lumia bölümü firmada %40 civarında bir gerileme yaşamış.
Oo, neredeyse yarı yarıya.
Evet, insanlar platformdan uzaklaşıyor. Yani bunu söylüyorum ama darılıyorlar, çok üzülüyorlar. Ben biliyorum, bir grup var orada, şimdi kinleniyorlar onlar.
Mesut, evet. Senin kar maskeliyle bir gün çıkışta
dövecekler. Senin kinin ne, neden böyle kinleniyorsun falan da.
Bir gün Mesut'u kar maskeliyle çıkışta dövecekler diye korkuyorum.
Allah. Bir de şey böyle, Lumia logolu böyle.
Lumia logolu ya da Apple logolu
çeşitli
falan.
Çeşitli renklerde böyle şeyler takmış, bereler takmış adamlar, neyse. Deri elbiseli, eldivenli.
Deri elbise. Üstü cıplak. Deri elbise kılıyor.
Allah korusun. Evet, bir de bu şimdi cihazda, eski cihazlarda insanlar Windows 10'u bekliyorlarmış. Yeni cihaz niye alayım diyorlarmış. Bir grupta zaten çoktan bundan bir şey olmaz diye uzaklaşmış. Üreticiler de sisteme katılmayınca o grup gerçekten şu anda Microsoft'un elinde en çok kaybın söz konusu olduğu grup olarak durmaktaymış. Yeni telefonlarla beraber sene sonunda bir daha bakacağız, konuşuruz demişler bu olayı. Xbox 360 satışlarının da düşmesiyle beraber PC grubu, Windows 10'un da dahil olduğu PC bölümünde %17'lik bir düşüş yaşanmış. Çeyreğe göre düşüş yaşanıyormuş ve bu da aslında kötü gidiş olarak gözüküyor hala da PC sektöründe. Xbox Live'ın aylık kullanıcı sayısı ise %28 artmış. Demek ki Xbox One kısmı iyi gidiyor. Xbox 360'daki satışlar düşebilir
zaten
ama.
Zaten şöyle bir şey vardı, kusura bakma senin de sözünü kestim, bir parantez açmak istiyorum burada. Konsolların genel satışları başarılı olsa da yıllık bir düşüş de söz konusu. Hani geçtiğimiz nesile dönemine göre daha başarılı ama kendi içinde de dönem dönem
bir
düşüyor.
Bir doyum oluyor işte yavaş
doyum
yavaş.
Var. Bu doyum PlayStation 4 cephesinde gerçekleştiği söyleniyor ki %20'lik bir düşüş var genel olarak. Ama Microsoft cephesini yaptığı taraf, sonuçta bunlar yalan söyleyemiyorlar. Evet. Bunların şeyleri var. Hissedarları var, yatırım yapanları var. Xbox One'da her yıl bir artış söz konusu. Özellikle E3 2015 dönemi sonrasındaki, biliyorsun adamlar 2015'te E3'te ayrı bir sunum yaptılar. Evet. Gamescom'da ayrı bir sunum yaptılar. Bunun da birazcık ekmeğini yemişler. Tabii Halo'nun çıkışı, Rise of the Tomb Raider'ın çıkışıyla birlikte de bayağı bir toparlayacaklar diye düşünüyorum ben de.
Şimdi biz hani bir ara bir kelime söylemiştik. Sektörde çok konuşuluyor bu, analistler tarafından. İşte Microsoft tüketicilik dönü bölümünden çıksın. Profesyonel yönel.
Sadece yazılım.
Evet, yazılım kısmında kalmaya devam etsin. Orada çözümleri üretsin, daha karlı olacak tarzında söylemler vardı. Bayağı bir eleştiri gelmiş yine. Sana mı kaldı bunu söylemek falan diye. Şimdi arkadaşlar, bunu niye analistler söylüyor onu söyleyeyim. Office 365 platformu toplam abone sayısını 18.2 milyon yükselterek gelirlerde %75 artış yaşamış. Yani adamlar bunları görüyorlar. Bakıyor mali tabloya. O tarafta böyle bir düşüş söz konusu gelirlerde. Bir taraftaki gelirler uçuyor, diyor ki sen niye bununla uğraşıyorsun? Buna yönel. Bütün konsantrasyonunu
enerjini
buna.
Enerjini doğru yere harca.
Evet, doğru dürüst buradan para kazanalım. Ve son olarak da Microsoft 1000 kişi işten çıkartacakmış. Yeniden yapılanma kısmında. Evet.
Evet, oyun dünyasına geri dönelim. Assassin's Creed Syndicate çıkışını gerçekleştirdi arkadaşlar. Dün biz de 2 saatlik bir canlı yayın gerçekleştirdik buna istinaden. Assassin's Creed Syndicate'in ben kendi oyundan ziyade verilen puanları konuşmak istiyorum. Aslında ben bunu bölüm sonu canavarında da yine bir ayrıca programda konuşmayı çok arzu ediyorum. Çünkü baktığımız zaman pek çok yabancı ve saygıdeğer olduğunu düşündüğümüz ve güven, pek çok insanın güvendiği mercilerde puanlar işte 8.5, 9, işte yine 8 vesaire. 8-9 puan. Şimdi oyun dünyasındaki puan olayı gerçekten de değişti. Özellikle bu Xbox 360, PlayStation 3 döneminde yaşanan bir gariplik vardı. Şimdi baktığımız zaman Assassin's Creed Syndicate'in yorumlarına bakıyorsun. Adam işte 8 puan vermiş, 8.5 puan vermiş. Efendim işte oyunun hikaye anlatımı iyi değil. Eski serinin üzerine yeni bir şeyler koymuyor. Şunu yapmıyor, bunu yapmıyor. 8.5 puan.
İşte kullanıcıdan korkuyor bazıları. Diyor ki kullanıcıyla uğraşacağım mı diyor. Ben vereyim puanı da diyor. Kendisi alsın baksın oyna diyor.
Ötekisi diyor ki işte oyunda şu yok, bu yok. Ama yani adam direkt şeyle başlıyor olaya. Şunlar eksik oyunda ama şu da var güzel 9. Yani ben naçizane oynadığım kısmıyla söyleyeyim. 2 saat kadar oynadık. Çok büyük bir zaten şey değil. Yani yargıya varmak için doğru bir şey değil ama benim gördüğüm kadarıyla bayık bir oyun. Yani Assassin's Creed Syndicate ne yapmış? Unity'de tecrübe ettikleri o aksaklıkları gidermişler. Şey sayısını düşürmüşler. Londra'da yaşayan insan sayısı, etrafta gözüken insan sayısı. Tamam, araba, atlı arabalar var. O güzel. Bir adamın kolunu kıvırmaya eklemişler. Tehdit ediyorsun. Gel lan burada, seni bir götüreyim köşeye kenara diyorsun. Adamı at arabasının içine atıyorsun. Bu tarz özellikler var. İlerleyen safhalarda açılan gangsterlere hakim olma ve Londra'ya hükmetme olayı var ki onu görmedik bir tek. Onun dışında genel itibariyle yani aynı konsept, tepeye çıkıyorsun, samanlığa atlıyorsun yine. Yani ne
her
var?
Yerde de bir samanlık var değil mi?
Londra, ya adamlar katedralin içine falan filan koyuyorlardı. Yani buna farklı bir şey getiremiyorlar. Çünkü nihayetinde oyun.
Evet.
Tamam mı? Yani bu her yerde de mantıklı şeyler olacak değil. Kabul ediyorum ama yani Assassin's Creed 2'yi oynamış bir insan Syndicate oynamasa bir şey kaçırmış olmaz. Hikayeyi şey yapmıyorum, katmıyorum bu işin içine. Tema olarak gerçekten güzel. İşte bütün oyuncuların zaten hemen bütün demesek de bir %90'lık kısmın ilgisini çeker. Tarihi seven oyuncuların özellikle nedir? Victoria dönemi İngiltere'si. İşte o buhar teknolojisinin daha fazla revaçta olması vesaire vesaire gibi unsurlar. Çok güzel olmuş o. Londra tasarımı çok hoş. Görsel olarak oyun çok başarılı. Onu söylemek lazım. Çünkü düşündüğün zaman Mesut her yere tırmanabiliyorsun. Yani bu her yerin modellendiği manasına geliyor. Her yere dokunabiliyorsun. Ve bu kadar büyük bir alanda bunu yapmak da büyük iş. Kaplamalar bazında da olsun. Karakterlerin yüz mimikleri olsun. Çift karakter yönetiyorsun bu oyunda. Dövüş hissiyatı çok çok zayıf. Yani mesela Batman'i oynadığında vurduğun zaman inletirsin ya.
Evet.
Ya bu oyunda o hissiyat alamıyorsun. Sanki böyle bir zaten hareketler animasyona baktığında enseyi tokatlatıp adamı bayıltıyormuşsun gibi falan hissediyorsun.
Şimdi zaten ben seriyi çok uzun zaman önce bıraktım oynamayı. Pek bir şey bulamadığım için yeni oyunlarında. Bunu da oynamadığım için çok fazla yorum yapmayayım. Ben videolarını izledim ama videolarını izlerken de yeni bir şey görmedim.
Yani işte çok keyif yani, verici bir unsur yok. Tamam.
Seveni vardır, devam ediyordur o türü. Hani yeni konu gelsin devam edeyim tarzında ama yani ne diyeceksin ki şimdi oynayan oynayacak yani.
Yani bilmiyorum ben yabancı basın bazı
puanları. Evet sevmemiş puanları, net bir şekilde bunu söyleyebilirim.
Yani yabancı basının bazı şeyleri abarttığına inanıyorum. Ve işin garip tarafı hani sizin mesela az önce söylediğin gibi bir şeyi eleştirdiğin insanların sen ne anlarsın muhabbeti olduğu gibi. Bizde mesela şöyle bir gariplik var. Bir yabancı hayranlığı var bir kere. Kim en elit takılan en böyle nasıl diyeyim bir şey vardır şimdi unuttum tam olarak da böyle hipster takılan arkadaşımız bile bir noktada şeydir. Nasıl diyeyim tam yabancı hayrandır. %90 falan böyledir. Oyun dünyasında da böyle. Dışarıda verilen puanlar çok kabul görür. En kıytırık oyun sitesi bile. Ama biz değerlendirdiğimizde şey oluyor şimdi puan veriyorsun. Ya yabancı site bu kadar vermiş sen nasıl düşük verirsin? Sen ne anlarsın ki?
Ama şimdi
veya
orada...
işte orada ortalama şu kadar sen niye bu kadar veriyorsun? Ya bu da benim fikrim. Ben de bir oyun basın kuruluşu olarak yıllardır oyun oynayan birisi olarak ve daha önceki oyunun serilerini oynamış birisi
sen
olarak.
Sen konuşmayacaksın. Sen konuşmayacaksın. Adama göstereceksin o yorumluyor zaten.
Yani her şey küçümseniyor bizim şeyde.
Ya bizde şöyle bir garip
kendimiz de yapıyoruz belki de bunu.
Tabii ki yani şimdi adamla eğer aynı şeyi düşünmüyorsan tamam bir numaralı saçmalayan aptalın önde gideni gerizekalı bir adamsın. Yani eğer onlar aynı şeyleri düşünmüyorsan çünkü kendisi o kadar akıllı ki o kadar önde gidiyor ki doğal olarak sen onların aynı düşünceleri paylaşmıyorsan tam ters tarafta yer alacaksın. Yani şey yok açıklık yok. Onu da yavaş yavaş kavuşacağız betala. Yavaş yavaş toplum gelişiyor yani. Öyle düşünen insanlar da görüyorsun.
Bakalım
farklı
yani.
Düşüncelere değer veren, dinleyen. Bir de sonuçta günün sonunda yani adam torrentten indirip baktığı oyun olduğu için çok
yani
kişinin,
bir de işin o kısmı
bir şey
da
de söylemek yani. İstemiyorum o konuda. Söyleyince de hemen ekmek parasıydı, asgari ücretli falan bir sürü şey söylüyorlar tamam mı? Yani o konuda girince de neden çok ama yani bedava indirdiğin oyunla ilgili de o zaman şey yapma eleştiren adamı da yapma. Çünkü eleştiren adam onu parayla alacak adamla. Aslında irtibat
tabii
kuruyor.
Yani,
alırken
aslında
daha dikkatli ol diyor. Kaldı ki alacak adama da niye aldın? Sen şöyle kötüsün, böyle kötüsün, bu işten anlamıyorsun demiyoruz. Ben beğenmedim diyorsun. Alınmaz diyorsun bu kadar
ya, tabii,
basit.
Yani. Ya, nasıl diyeyim? Genel olarak toparlamak gerekirse hani konumuza dönüp Assassin's Creed Syndicate çok çok yeni bir şeyler sunmuyor ama seriyi sevenleri idare edecek bir oyun. Yani 7-7.5 evet. Puanlık bir oyun gibi geldi bana. Hani böyle genel olarak 2 saatlik oynadığım için söylemek gerekirse ama daha uzun bir videosunu, daha doyurucu bir videosunu zaten bölüm sonu canavarı ekranlarında göreceksiniz.
Xiaomi'nin her şeyi ürettiğini biliyoruz. Adamlar cep telefonundan bir çıktılar böyle. İşte yok televizyonlu, televizyon alt ünitesiydi. Ayakkabıydı böyle bir sürü yerde.
Ayakkabı.
Böyle tabii akıllı ayakkabılar, adım sayarlar falan konusunda da çalışan bir firma. Bileklikler vesaire derken şimdi hızlarını alamadılar ve Ginger benzeri Segway'den aldıkları bir lisansla beraber böyle üstüne çıkıp gidebildiğim bir araç da tanıttılar. $300 civarında satılacak araç. Bu araçlar içerisindeki en gelişmiş özelliklere sahip olan ve en uygun fiyatlı tanıtılan araç olma özelliği taşıyor. Aslında bizim o Ginger olarak tanıtılan Segway'in ürettiği şeydeki gibi bir kolu tutacağı falan yok. Üstüne çıkıyorsun, kaykay gibi gidiyorsun. Ve ayaklarınızın arasında kalan bir yönlendirme çubuğu var. Onun sayesinde daha rahat kumanda edebiliyorsun aracı. Tekerlekleri daha büyük. Şu an piyasada bazı araçlar tanıtılıyor böyle. Yine Çin'den $200 gelen ama burada değişik fiyatlara satılan birçok üreticinin farklı markalar altına sattığı bir araç daha mevcut. Şöyle ayaklarının üstüne çıkıp gidebildiğin. Bu ondan çok daha ileri versiyon. Cep telefonu Bluetooth üstünden bağlanıp birçok verisini de görüp takip edip izleyebiliyorsun. Hızıydı, pili durumuydu falan. Bu konularda gelişmiş bir ürün. Artık bize de uzaktan bakmak düşüyor. 12.8 kilo ağırlığındaki araç tek şarjı 22 kilometre gidebiliyor ve 16 kilometre saat hıza ulaşabiliyormuş. Tabii bu hıza ulaştıktan sonra Allah sonunu hayır etsin. Firmanın sevdiğim konularından bir tanesi. Şimdi bu diğer o dediğim üstüne çıkıp gittiğin aracı tanıtan firmalara baktığımda ya da satan firmalara baktığımda bir kask işte dirseklik, dizlik falan gibi şeyler önermiyorlar. Xiaomi bu cihazla beraber onları da tanıttı ve cihazı kullanan insanlar bunları takıyorlar.
Bisiklete biner gibi, kaykay kullanır gibi, olması gerektiği gibi.
Şimdi adam cihaz tanıtıyor, iki tekerlekli, üstüne çıkıyorsun, gidiyorsun, dengeni sağlıyor. Diyor ki bundan düşman imkansız. Ya arkadaş bir yürü git ya. Nasıl
ya düşman deneme imkansız? Aşaması var bunun, bir hani, de bilemezsin.
Yok düşersin yani, diğer araçtan zincirden de düşenler oluyor. Yani düşebilirsin. Anlatabiliyor muyum? Ve düştüğü zaman kafanın üstüne düşebilirsin.
Sigortamı sen mi ödeyeceksin?
Yani sen bunu öner baştan. De ki kask tak de, bileklik tak de. Diyor ki bizim işte Türk mantığı onları söylerse korkunç bir cihaz gibi gözükür. Yok adam kafasını yersin
İlla
daha iyi.
İlla böyle bir yerlerde kafası karpuz gibi patlamış bir de
şeyi biliyorlar, şeyi biliyorlar bence biraz. Kafasını düşüp patlatsa ne olacak diyordur ya.
Bize ne zarar
olacak? Ne zarar olacak diyor. Anlatabiliyor muyum?
İyi kötü reklam
şeydir. Mahkemeye verse 6 yıl diyordur yani zaten minimum standartlarda. Biraz da öyle
zaman
bir durum var.
Zaman aşımından gider o da zaten.
IBM kaynak kodlarını Çin hükümetiyle paylaşma kararı almış. Biliyorsunuz şimdi Çin Amerikalı yazılımların arka kapılar oluşturabileceği ve güvenliği tehlikeye atabileceği konusunda şüphelere sahip ve bu yüzden ülkesinde kullanılmasına izin vermiyor. Diyor ki benim ülkeme satış yapacaksan diyor ben kaynak kodları göreceğim kardeşim diyor. Amerikan hükümeti desteklediği, Amerikan hükümeti de bunu destekliyor ve diyor ki firmalara sakın diyor Çin'le bu kodları paylaşmayın çünkü çalabilirler teknolojimizi. Ama IBM ilk Amerikan firması bunu kabul eden ve Çin hükümetine demiş ki tamam gelin bizim kaynak kodlarımıza bakın biz sizin ülkenize yazılım satalım. Ama demiş biz bunu kopyalanmaması için bunu kapalı bir ortamda size gösterelim. Mühendisleriniz gelsinler baksınlar. Çıkıp gitsinler sonra odadan.
Çin yani kopyalamadı üstüne yok.
Yani şimdi iki tarafın da haklı olduğu yerler var. Bakalım nasıl bir anlaşmaya gidilecek, ne yapılacak? Çin bunu kabul edecek mi? Bence önemli konulardan bir tanesi. Benim birkaç tane kısa haberim var. Kısa tamam. Kısa geçeyim istersen. Hay. Dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali elektrik üretmeye başlamış. 14.2 kilometre kare alana kurulu olan enerji santralinde 140 metre uzunluğunda 3 tane kule varmış. Ve bu kuleye güneş ışınlarını yansıtan 340 binden fazla da ayna varmış. Ve bilgisayarla kontrol ediliyorlarmış. Böylece günün hangi saati olursa olsun güneş ışınları doğru bir şekilde bu kulelere yansıtılıp sıcaklıkla elektrik üretilmesi sağlandığı için de gün boyu santral aktif bir şekilde kullanılabiliyormuş. 392 megawattlık bir enerji üretebiliyormuş tam kapasitede çalıştığında santral ve bu enerjinin 377 megawattlık bölümü ise temiz enerjinin kullanılabilir kısmını oluşturuyormuş. Herhalde geri kalanında bazı olaylar var doğaya zarar verebilen ki 377 megawattlık kısmı böyle bir ayırmışlar. Bu da 144 bin hanelik bir yerleşkiye elektrik anlamına geliyormuş ki oldukça önemli. Yani bir güneş santralinden bu kadar devasa miktarda elektrik elde edilebiliyor olması da bizim de aslında neler yapabileceğimizi gösteriyor. Ama çölü değerlendiriyorlar tabii. Çölde geniş araziler var. Kurak, hiçbir şeye yaramayan. Belki bizde olan öyle bölgeleri
biz de Adana'ya koysak bütün Türkiye'ye yetecek enerji çıkar diye düşünüyorum ben de.
Vallahi orası zor. Google Street View artık Türkiye'de kullanıma sunuldu. Şimdi Yandex biliyorsun bazı şehirlerde ulaşmamıza izin veriyordu. Bazı bölgelerin içine girmemize izin veriyordu. Biz hep ne diyorduk? Yandex'e yerleştirilmiş Google tüy kaka. Hiç bize bir şey yapmıyorlar, destek vermiyorlar. Bak gezemiyoruz falan. Google sessiz sessiz tüm Türkiye'yi haritalamış. Tüm Türkiye. Yani şimdi rakibiyle karşılaştırıldığında Allah razı olsun. Yandex bize çok uzun zamandır birçok hizmet sunuyor ama hani harbiden cevap verilecekse böyle
yani
verilir.
Google geldi mi tam geliyor.
Biraz öyle bir sinyal verdi. Biz geldik dedi. Çok yakında navigasyon servislerinin ve Google Nav'ın da Türkiye'de Türkçe olarak hizmete başlayacağı konuşuluyor. Şimdi aslında asistan birazcık Türkçe cevaplar vermeye başladı. Onlar da devreye girdikten sonra Yandex'in farklı atılımlar yapması gerekebilir. Çünkü Yandex'in şu anda en büyük gücü bu yerleştirilmiş hizmetleriydi. Google girince tabii ki orada firmaya haksız rekabet de oluyor. Nasıl oluyor? Google'un Android'i var. Her aldığın cep telefonu zaten bu direkt servisi kullanarak gelecek. Orada belki Yandex farklı ortaklıklara gidebilir. YouTube Red duyuruldu. YouTube paralı olacak, reklamlardan arındırılacak diyorduk. Evet, her şeyli oldu. Artık parayı ödüyorsunuz, hem özel içeriklere ulaşıyorsunuz ayda 10 dolara. Hem de YouTube müzik servisinden yararlanabiliyorsun. Ayrı bir uygulama olarak yine Amerikalıların hizmetine sunuldu. Hem de reklam görmüyorsunuz. Bu özel içerikler derken şöyle önemli şeyler var. Offline video var. Videoları download ediyor program otomatik. Sen yolda izliyorsun.
Spotify'ın müzik şeyi gibi.
Evet, yani müzikte şöyle bir şey var. YouTube'da geri planda müzik dinleyemiyordun hatırlarsan. Arka plan alamıyordun. O da var parayı ödersen. Parayı veren düdüğü çalar.
Düdüğü çalıyor hakikaten de yani.
O şekilde hizmetlerden yararlanabiliyorsunuz. Ve özel içerik anlaşmalarıyla özel içerikler de sunulmaya başlayacakmış. Bakalım Türkiye'de ne zaman yayına başlar. Bizim de biliyorsunuz YouTube'da ismi önde giden yayıncılarımız mevcut. Belki onlarla özel anlaşmalar yapılarak onların da özel içerikleri. Konulu videoları.
Reklam olmaz da orada Red'i kullananlara çünkü özel bir şey veriyor.
Mesela PewDiePie yine konulu diyeceğimiz hani farklı bir aksiyon videosuyla bir kariyer anlattığı bir konusu olan oyun dışında farklı bir içerik anlatan bir videoyla orada yer aldı. Seri çekeceğini duyurdu. Şimdi belki de diğer arkadaşlarımızdan da işte ne bileyim hayatlarını anlattıkları Anlatsam, bir senaryosu Roma'da olan, ben bir senaryosu de, olan içerikler orada olabilirler. Ben de anlatacağım
bir tane anlatı. Hikayemi anlatayım şöyle.
Senin hikaye de çok tutar yalnız.
Yatılı lisede 120 erkeğin olduğu bir şeyde başlayan mücadelemiz falan.
Nasıl gibi. Buraya geldin?
Nasıl buraya geldin?
Oyuncu bilgisayar segmentinde gerileme dönemi başlamış. Var yalnız hep gerileme haberi yaptık. Aynı kere veriyor.
Felaket telalı diye koyalım mı programına?
Oyuncu dizüstü bilgisayarlarında geçen yıl 24.9 milyon adet satış yapılmış. Bu sene ise 24.6 milyon adete gerileceği düşünülüyormuş. Piyasanın doyduğu konuşuluyormuş. Ama 4K monitörlerdeki satış adetlerine bakıldığında gelecek seneden itibaren tekrar yükseleceği analistleri
yani
görüşler arasında.
Yani yeni teknolojiye her zaman müşteri cüzdanı açıyor yani.
4K monitör satışları artmış. Gelecek sene 4K monitörleri aldınız siz. Güzel, şimdi biz de bunun donanımını satarız. Oradan evet, bir yürürüz evet, demişler. Öyle bir analiz raporu var.
Yani biz daha evde 720p HD ready televizyonlarda.
Sen de atma tamam atma. Yani yok, var ya gören değil. Tüplü televizyonda oyun oynuyor falan zannedecek.
HD ready annemlerde var ya. Allah yani. Tamam bende olmayabilir ama.
Onlar da onda oyun oynuyor diyorsun.
Yok onlar oyun oynamıyor. Türk dizisi izliyorlar. Kiraz mevsimi yok efendim. Yeter fazla. Yapmak dökümü falan filan çok bile. Benim de bir iki haberim var arkadaşlar. Öncelikli olarak Mesut'un hiç sevmediği, titkindiği artık haberlerini duyduğu için Back to the Future'dan geliyor. GTA 5'in film yapma modu vardı ya, işte Back to the Future'ın efsanevi, ikonik sahnesini geleceğe dönüşte köpeği kullanarak deneyim yaptıkları bir sahne vardı. O sahneyi tekrar yapmışlar ve burada doktor, bizim deli doktorumuz, geleceğe dönüşte aracı
çok güzel koymuşlar.
Trevor tarafından üstlenilmiş ve gerçekten de hani beklenmedik bir performans tam iyiymiş diye düşünüyorum. Hoş bir şey olmuş gerçekten de. Back to the Future bu aralar neden bu kadar çok konuşuluyor? Birazcık güncelleme yapmak gerekirse ikinci filmde 1980'lerden 89'da çıkmıştı herhalde ikinci film yanlış hatırlamıyorsam. 80'lerden 21-10-2015 yani 21 Ekim 2015 tarihine bir şey yapılıyor. Zaman yolculuğu yapıyor ve o zamanın şartlarında gelecek nasıl tasvir edilmiş? Şimdi bugün o gelecek çünkü 21 Ekim'i geçtik. Nasıl tasvir edilmiş? Nerelerde tutturabilmiş bu bilim kurgu öğeleri?
Adam da yönetmen dedi tutmuş. Daha yenisini yapmayacağım dedi. Yeter dedi.
Yeter artık yeter dedi. Baktığımız zaman peki Mesut sen böyle bir kıyaslama videolarına kendin de baktın mı hiç? Filmdeki teknolojik öğelerle ya, günümüz teknolojik öğelerle ne kadar tutmuş?
Çok abartıldı sayı. Gibi geliyor. Neden dersen ya yıllarca gelecek temalı filmler izledik biliyorsun. Yani tabii. Yani gelecekte olur olmaz hala tartışması sürüyor ama ben inan hiç bak o çağa geldik bunlar olmadı demiyorum. Çünkü 2000 yılında bak 2000 yılına girmeden önce bir 10 sene öncesinde 1990 yılındaki gazeteleri al bak. Filmi boş ver yani gazeteleri al bak. Uçan arabalardan falan söz edildi 2000 yılında.
Yok tabii canım muhakkak da yani, şimdi şundan bahsediyorum
ben. Ben şimdi bu süreci yaşadığım için filme bakıp da bak o aynısı olmamış Allah Allah falan. Lan film lan yani çizgi filmleri izleyip tamam mı gerçek hayatta ölüyormuş kedi falan demeye benziyor bu yani. Çok geyik. Hiç düşünmedim bak. İnan düşünen insana da garip bakıyorum.
Ya yani şey gibi düşünmek lazım ama nasıl diyeyim? Ciddi değil de neyi tutturmuşlar, neyi tutturamamışlar. Birazcık daha böyle nasıl diyeyim? Eğlence amaçlı olarak düşündüm.
Ya genel olarak hani hiçbir şey tutturamadılar biliyorsun.
Yani o olmamış falan.
Füzyon enerjisiyle çalışan şey araç. Mesela yok uçan yani araba.
Zaten zaman yolculuğu diye bir şey yok.
Uçan
hayır,
araba
benim
yok.
Demek istediğim mesela Nike'ın akıllı kendini bağlayabilen
şey yok. Yani uçan kaykay. O dönemde gösterilen hiçbir şey yok.
Ama bak mesela VR şeyler var. Gözlükler var o dönemde. Takıyorlar falan böyle bir şeyler böyle şeyler falan yapıyorlar.
Ya aslında takıyor ama VR tam olarak şey değil anlatabiliyor muyum? Yine kullanmıyor. VR'lı gözlükler diyor ama yine yok. Yani VR'lı gözlük var mı kullandığı? Yok bir şeyler gösteriliyor.
Oculus Rift'i gördüm birazcık o kadar yani. Ha,
o da Oculus Rift'i takıyorsun ama o da tamamen şey. Orada arttırılmış gerçeklikli bir şey takıyor gözlük. Bizde hala VR diyorsun. O da yok. Bak satın alamıyorsun. Yok, satın al yok yani.
Son kullanıcı ulaşan bir sürüm yok.
Henüz daha bir şey yok arkadaşlar öyle.
Ya şey için sonuçta biz de X1'de de bazen filmlerden dem vuruyoruz ya. Bak şu bilim kurgu filminde daha önce gösterilmişti de. Ona istinaden. Ben de zaten sana sordum. Sonuçta biz de bazen filmlerden örnek veriyoruz programda. Bak şu zamanda şu şeyi düşünmüşler. Bak adamlar düşmüşler bugün yapıyorlar.
Ben vermedim.
Atılım yapıyorlar.
Ben vermedim abi.
Vermedim.
Filmde... Şu filmde bu vardı bak adam ne kadar büyük film çekmiş.
Bak bulurum ha eski ikisi birler. Bulun arkadaşlar.
Şey var yalnız bir tane. Bir şey yayınlamışlar komedi parodi videosu. Hatta sonuna koyar mıyız bilmiyorum. Belki telif hakkına falan girebilirsiniz. Türk kardeşlerimiz hazırmış. Bir gazeteciyle televizyoncu şey yapıyor. Röportaj yapıyor. Gazeteci diyor ki şimdi orada. Diyor ki işte diyor onlar bunlar diyor ayrıma girdi falan diyor bir söz söylüyor. Diyor ki efendim diyor onlar bunlar ayrıma girdi diyorsunuz bunu nasıl söyleyebiliyorsunuz? Ben öyle bir şey demedim diyor adam canlı yayında göre. Diyor ki efendim band kaydı var diyor. Öyle bir şey dediysem diyor bu mesleği bırakırım diyor tamam mı?
Evet Mesut'tan da bekliyorum.
Bir de tekrarı gösteriyorlar. Evet efendim ne diyeceksiniz diyor. Ne diyeyim diyor. MSC'yi bırakırım dediniz diyor. Ben öyle bir şey demedim diyor.
Varsa kaydı.
Varsa kaydı göster diyor. Öyle bir sonsuz döngüye sokmuşlar olayı.
İlginç. Peki son haberim de çakma video incelemelerle daha çakma incelemelerle alakalı arkadaşlar. Harmonix Rock Band'in yapımcı firması arkadaşlar ve uzun süredir müzikal bir oyunla sahnelerde yer almıyorlardı. Çünkü bir dönem o kadar fazla Rock Band olsun işte Guitar Hero olsun revaçtaydı ki ve arda arda bunların oyunları çıktı ki insanlar doydu bir noktadan sonra. Sonuçta müzik çalıyorsun,
evet.
Bir şeyler yapıyorsun. Müzik ritim oyunları doyurmuştu. Bir de gitgide
o kadar zorlaştırdılar ki sadece profesyonellere hitap edebilir hale.
Aynen öyle. En son zaten özel gitarlar falan çıkmıştı. Harmonix çalışanları Amazon üzerinden dünyanın en önemli internet perakendecilerinden bir tanesi kendileri girmişler. Bu oyun süper. Almayan pişman olur 5 yıldız. Bu oyun mükemmel. Almayan pişman olur 5 yıldız.
Olay da nereden çıktı onu söyleyeyim. Amazon bu tip fake incelemeler yapan 1000 kişiye dava açacağını açıkladı.
Dava açacağını
sonra bunlar hemen atlamışlar. Tamam biz yaptık pes abi. Teslim alıyoruz.
Reddit üzerinde falan da bayağı bir konuşuldu. Muhabbetleri oldu bunun arkadaşlar. Tabii ki Harmonix çıktı dedi ki yapılanı tasvip etmiyoruz. Art niyetli olduğunu da düşünmüyoruz. Zaten hani şey bunlar biliyor olayı. Evet. Bilmiyorduk da kötü de bir şey yapmamış. Abisi
gençler iyi düşünmüşler. İyi şeyler yapmışlar.
Her neyse sonrasında şöyle bir atılım yaptı Harmonix. Ya yorumunuzu güncelleyin. Harmonix çalışanı yazın altına. Ya da direkt olarak silin. Harmonix çalışanlardan bir tanesi editlemiş. Harmonix çalışanı olmasaydın dahi diyerek başlayıp yine de 5 yıldız verirdim. Ben çoluğum çocuğumla bu oyunu oynuyorum. Böyle oyun olmaz. Bu tarz oyunlar zaten gelmiyor artık vesaire deyip. Yani 5 yıldızı değiştirmemiş nihayetinde. Şu geliyor insanın aklına. Peki 1 yıldız verip de bu oyunu alın demek de daha aynı şey yani. 5 yıldız, 1 yıldız. Nasıl diyeyim? Yani oradaki mantık bana şeye geliyor. Art niyetli geliyor. Yani şeyle yapılmış bir, iyi niyetle yapılmış bir yorum değil yani kesinlikle.
Ya şöyle bir olay var. Şimdi çalışan olması oyunu sevmesini engellemez tabii ama kalkıp da niye yorum yapıyorsun değil mi? Zaten bedava almışsın.
Yani satılan bir yerde bu yorum yapıyor.
Evet satın alışları yapıp işte üstünü yorumlamışlar. Ama şimdi orada şu da var. Sadece yorum yapanları düşünmemek lazım. Başka rakip firmalardan kötü yorumlar da yapanlar var mıydı acaba? Yani.
Kesinlikle vardır.
İnanıyorum o da bizde çok fazla oluyor. Ben özellikle firmalardan duyuyorum. Hatta biliyorlarmış kimlerin nasıl yaptığını. Hadi falan. Ya. Davalık olan firmalar var kendi aralarında. Evet.
Vay arkadaş.
Hatta forumlarda şu an özellikle bizim forumlarımızda öyle firmalar savaşı da yaşanıyor. Kullanıcılarımız bazen yakalıyor ama yakalayamadıkları da oluyor. Giriyor adamı trollüyor. Firmasına saydırıyor diğer firma çalışanı. Sanki ürün almış da arızalı çıkmış gibi. Sonra ekle pirincin taşını.
Bu bazı şeyler var ya siteler var ya şikayet falan filan ediyorsun. Ha. Orada fake şikayetler
düşün
var.
Düşün işte ne yapacaksın? Yani. Uğraştır.
Ondan sonra markaya bir çamur atıyorsun.
Mahkemelerde uğraşıyorsun. Ya zaten bizde çamur at izi kalsın diye bir laf var. Yani genel olarak geçmişten geliyor. Düşünebiliyor musun? Kültürde var. Çamur at izi kalsın.
Kültürümüzde yer edinmiş bir şey.
Ne yazık ki öyle. Yani bir kez dedikodusu çıkınca bizim insanımız güvenmez ona diyorlar. Aklını taklanmadığına bakmıyor.
Yani kesinlikle. Dediğin gibi daha önce de böyle bir şeyler olmuştu. Yani markalarda ya bak, vesaire
öyle,
falan.
Öyle bir şey var ki çıkıyor. Bunu genel olarak şimdi hepimiz yapıyoruz. Ben kalkıp da siz yapıyorsunuz ben yapmıyorum demiyorum ama. Şimdi Talha oyun firmalarından para alıyor diye bir dedikodu çıksa tamam mı? Ona göre iyi diyor, kötü diyor.
En çok
diyor,
onu bak. Seviyorum zaten.
Sonra o kanıtlansa olmadığın bir şekilde gerçekten ortaya koysan falan filan. Sonra bir şey olsa derler ki ya bu adam hakkında böyle bir söylenti de vardı. Bak o da öyle bir şey kalıyor. Bu adam hakkında zamanında böyle şeyler de söylediler.
Öyle keşke olsa da.
Yani aklandık falan demez adam.
Bekliyorum. Birisi demiş Blizzard'dan. Blizzard'a sorsan Türkiye'nin
şey, tanıyamam.
Yerini ise gösteremez dünya haritasında. Turkey falan filan.
Talha
yani neyse. Bizim öyle bir şeyimiz yok yani öyle bir oyun endüstrimiz yok. Her evet. Neyse laf lafı açıyor ama programımızın da sonuna geldik herhalde.
Evet sonuna geldik arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.
Hoşçakalın.